özellikle Allah'a takdim edilen namaz gibi bir azim ibadeti sulandırmaya gerek yoktur. Yani gerçi etrafımızda bu konu ile alakalı bayağı mesele sulandırılmış ama bunları güzelce öğrenip bunları hakkıyla anlatma mecburiyetimiz var. Namazın kazası denilen bir olay yoktur kardeşlerim. Terki olmayan bir şeyin kazası olmaz. Hatırlarsanız Allah Azze ve Celle'nin Kerim kitabında savaşta dahi ölümle karşı karşıya olan o insanlara dahi cemaatle namaz kılmalarını emrediyor Rabbimiz. Öyle mi? Cemaatle namaz kılınmasını emrediyor. Ordunu ikiye böl. Bir kısmınız düşmana karşı dururken diğer kısmınız da ne yapsın? Namazınızı kılsın. Namazını kılsın diyor. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Bugünkü bey namazların veya diğer bir ifadeyle bugünkü cahillerin bundan daha başka ne mazeret, bundan daha önemli ne mazeretleri olabilir? Yani bundan önemli öne sürebilecekleri bir mazeretleri olabilir mi? Savaşta ölümle karşı karşıya. Ama buna rağmen ne yapıyor? Allahu Azze ve Celle namaz kılmalarını söylüyor. Bundan daha önemli bir mazeret olamaz. Ama buna rağmen bakınız namazı emrediyor Allahu Azze ve Celle. Ha birileri kalkıp belki savaşın birisinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin 3-4 tane namazı beraberce düşmanın saldırısı ve savaşın şiddetinden dolayı 3-4 tane namazı cem ederek beraber kıldığından bahsedebilir. Böyle bir rivayetle karşılaşabilir, bunu getirebilir. Ama unutmayınız ki konuyla alakalı zaten kısa da olsa bir dersim var, isteyenlere yollarım ben bunu. Unutmayınız ki bu olay Hendek Harbi'nde bu olaydan sonra bahsedilen ayetler inmiştir. Yani bu gibi mevzular nesh olunmuştur. Ortadan kaldırılmıştır. Çünkü o zaman Müslümanların savaşta namaz vaktinde ne yapacakları bilinmiyordu. Allahu Azze ve Celle o olaydan sonra artık bundan sonra savaşta dahi namazı terk yok. O olaydan sonra ayetler iniyor. Yani korku ayetleri, savaşta namaz kılma ayetleri iniyor. Binaenaleyh bakıyorsunuz ki sair rivayetlerde de bu sefer savaşta dahi namaz kılmaya başlamışlardır. Yani o mesele nesh olunmuştur. Bunu hiçbir insan delil getiremez. Bununla beraber yine konunun güzel anlaşılması açısından Müslümanın namazının kazası denilen bir olay olamaz. Yani İslam'da namazın kazası denilen bir şey yoktur. Eğer olacak olsaydı, devamlı misal veriyorum ki aslında çarpıcı bir misaldir anlayanlar için. Kadınlar ay hallerinde ne yaparlar? Namazlarını terk ederler. Ama temizlendikten sonra namazı kaza etmezler. Yani düşünün bir Ramazan günlerinde kadın hastalandığı zaman ne yapıyor? Kadın hastalandığı zaman namazını da terk eder, orucunu da terk eder. Ama temizlendikten sonra, öyle mi? Temizlendikten sonra, Ramazan'dan sonra ne oluyor? Bakıyorsunuz ki orucunu kaza ediyor ama namazı kaza diye bir olay görülmüyor, anlatılmıyor yani. Namazın kazası diye bir olay anlatılmıyor. Bu da neyi gösteriyor kardeşlerim? Demek ki namazın kazası denilen bir olay yok kardeşlerim. Namazın kazası denilen bir olay yoktur. İnşallah güzel anlaşılmıştır. Atıf kardeşimiz düştü herhalde. Soruyu soran oydu. Neyse ona inşallah yollarız konuyla alakalı kısa da olsa bir yazı var. Onu ben ona yollarım. Okur inşallah. Onu inşallah okur. Başka kaçırdığımız sorular var mı? Şimdi sakalla alakalı gel ki diğer mevzuların, diğer problemlerin yanında belki nokta meseledir. Sakal konusu nokta meseledir. Ama aslında sakal hususunda da problem, yani Müslümanlar arasında problem yaygın. Bir kere sakal konusundaki mevzunun sünnet olarak telakki edilmesi, yani bunu ister yap efendim, ister yapma anlamında, ister uygula ister uygulama anlamında yanlış bir fikirdir. Yani sünnet bu toplum tarafından pek düzgün anlaşılamamıştır. Yani sünnet derken bu ister yap ister yapma anlamında değildir. Sünnet takip edilen bir yoldur. Açılan bir çığırdır. Yani öncelikle kavram kargaşasının olduğu bu ortamda sünnet pek güzel anlaşılmıyor. Mesela her kim benim sünnetimden yüz çevirirse o benden değildir hadisini ele alın. Bu hadisi şimdi biraz düşünelim. Şimdi burada öğlen namazının önünden o ratibe dediğimiz, nafile dediğimiz, sünnet denilen diğer bir ifadeyle o namazı kılmayan mı benden değildir diyor. Acaba bunu mu kastediyor? Yoksa Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her kim benim yolumdan yüz çevirirse benden değildir. Acaba bunu mu kastetmiştir? Herhalde sair delillerle meseleye yaklaştığınız zaman, baktığınız zaman kim benim yolumdan yüz çevirirse benden değildir. Kim benim yolumdan yüz çevirirse, benim açtığım çığırdan yüz çevirirse benden değildir. Değilse öğlen namazının sünnetini kılmayan benden değildir ifadesi ağır bir ifadedir. Çünkü Allah Resulü zaten kendisi söylüyor. Dileyen yapar. Yani kim yaparsa onun için şu ecir vardır diyor. Öncelikle sünnet güzel anlaşılması lazım. Sünnet değerli kardeşlerim, sünnet Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin takip ettiği yoldur. Yani onun kavilleri sünnet çerçevesinde değerlendirilir. Onun fiilleri sünnet çerçevesinde değerlendirilir. Onun takrirleri, onun tasvipleri sünnet çerçevesinde değerlendirilir. Sünnet Resulullah'ın takip ettiği yoldur. Bu yolun içerisinde emirler vardır. Bu yolun üzerinde, bu yolun içerisinde nehiler vardır. Ve bu yolun içerisinde muhayyer olan şeyler vardır. Öyle mi? Emirler, nehiler, muhayyerler. Resulullah'ın takip ettiği yol denildiğince bu anlaşılması lazım. Emirler, nehiler, muhayyerler. Emirler yapacaksın. Nehiler yapmayacaksın, uzak duracaksın. Öyle mi? Muhayyer dediğimiz şeyler. Yaparsanız sevap, yapmazsanız herhangi bir problem yok. Şimdi bahsini etmiş olduğunuz, yani sormuş olduğunuz soru cevabı olarak, sorunun cevabı olarak sakal emir babından gelen, emir babından gelen, yani emir sıgasıyla gelen Müslüman erkeğin mutlaka bırakması gereken bir ibadettir. Yani sakal emirdir, binaen aleyh vücubiyet ifade eder. Yani farzdır değerli kardeşlerim. Belki bazılarınız bu ifadeyi yeni duyacaklardır ama unutmayınız ki sakal farzdır. Sakal farz olan bir ibadettir. Allah'ın emridir. Allah'ın emridir değerli kardeşler. İmam Nevevi'nin de ifade ettiği gibi sakal emri diyor, beş emir sıgasıyla geliyor. A'fu, evfu, erhu, ercu ve firu. Beş tane emirli emir sıgasıyla geliyor. Yani a'fu, affedin, bağışlayın. Evfu, hali üzere terk edin. Erhu, hür bırakın, azat edin. Ercu, salıverin, sarkıtın. Ve firu, yayın. Karışmayın sağına soluna. Yani burada bir de sakalı koyduğunuz zaman, sakalı bıraktığınız zaman bir de buna karışmayacaksınız. Buna bir şekil şemal vermeyeceksinizdir. Yani nasıl ki İslam namazı emreder, Resulullah'a bakarız. O nasıl, ne şekil namaz kıldıysa öylece namaz kılarız. Aynı şekilde kardeşlerim, sakal hususunda da eğer bu bir emirse, vücubiyet ifade eden, öyle mi, üzerimize farz olan bir görevse, herhalde bunun tarifini, şeklini, şemalini de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den alma mecburiyetimiz var. Resulullah'ın sakal hususundaki delillerine baktığınız zaman kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sakalı olan insanlara kassu şevaribi va'ful liha aleyküm selam, sakalınızı kısaltmayın, azat edin, bıyıklarınızı kısaltın diyor. Yani birçoğu burada sakalın kesilmesinin haram olduğunu falan zannediyor. Unutmayınız, halaka ifadesiyle kasara ifadesi birbirinden farklıdır. Hadislere baktığınız zaman Resulullah sakalı olan insanlara, Mekkelilerin sakalları vardı. Ama Mekkeliler sakallarını kısaltan insanlardı. Binaenaleyh Resulullah onlara sakallarını azat etmelerini, bıyıklarını kısaltmalarını söylüyor. Kassu şevaribi va'ful liha. Bıyıklarınızı kısaltın, sakalınızı azat edin. Bir gün yine soruluyor Ebu Umame'den gelen bir hadislerinde, ya Resulallah, ehli kitap sakallarını kısaltıyor, bıyıklarını uzaltıyor. Sakallarını kesiyor değil bakınız. Sakallarını kısaltıyor, bıyıklarını uzatıyor. Bize ne dersiniz? Hatta bu hadisin bidayetinde saçları ağarmış birisini görüyor. Saçlarını kınala ve Yahudi Hristiyanlara muhalefet et diyor. Saçlarını kınala, Yahudi ve Hristiyanlara muhalefet et diyor. Akabinde bu soruyu soruyorlar. Ya Resulallah, onlar sakallarını kısaltıyorlar, kesiyorlar değil, kısaltıyorlar, bıyıklarını uzatıyorlar. Ne dersiniz? Siz sakalınızı azat edin, bıyıklarınızı kısaltın diyor. Bu anlamda hadis-i şeriflere baktığınız zaman sakal hususundaki Resulullah'ın sözleri, değerli kardeşlerim, onun azat edilmesidir. Onun azat edilmesidir. O an onlar muhalefet ettiğinden dolayıdır. Değilse Yahudi ve Hristiyanlar ne yapıyorsa hemen siz değişin, onun tersini yapın anlaşılmaz. Eğer böyle bir kural olmuş olsaydı bu sefer Yahudi ve Hristiyanlar bizim dinimizi dejenere etmek için ne yaparlardı biliyor musunuz? İslam'da ne emrediliyorsa onlar yaparlar, biz onun tersini yapmış olurduk. Hayır, öyle anlaşılmaz. Bazen böyle cahilce anlayışlar söz konusu. O an onlar bir takım batıl şeyler yapıyorlardı. Din adına yapıyorlardı. Çünkü onların da dinleri semaviydi. Ama tahrif etmişler. Yani Resulullah'ın görevi ise indirilen vahiydeki tahrif olunan yerleri izale etmek, düzeltmek veya ufak tefek ziyadelikler Allah'ın dilediği şekilde. Onlar da kardeşlerim sakalları olan insanlardı. Mekkeli müşrikler de olsun, öyle mi? Yahudi ve Hristiyanlar da olsun, sakal vardı. Ama bu insanlar sakallarını ne yapıyordular? Kısaltıyordular. Allah Resulü ne dedi? Onlara muhalefet edin. Sakallarınızı azat edin, bıyıklarınızı kısaltın. Mesela Müslim'deki bir hadis, bıyıkları kesmek ve sakalı affetmekle emir olunduk. Emir olunduk diyor. Emir sıkasıyla geliyor değerli kardeşler. Onun için bu anlamda yapılan yanlışlıktan dolayı bu konuda da ben bir şeyler söyleyeyim inşallah. Çünkü burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin anlattığı şeyler emir sıgasıyla geldiği için farz hükmündedir, vacip hükmündedir ki ikisi aynı anlamdadır. Öyle toplumun zannettiği gibi sakal efendim sünnettir, ister yap ister yapma anlamında değildir. Evet, sünnet, ama nasıl bir sünnet? Emir sıgasıyla gelen, emir olan bir sünnet. Bu şeriat dilinde bu şekilde konuşlanır ama topluma bunu şöyle anlatacağız. Hayır, sizin zannettiğiniz gibi sünnet değil. Sakal farzdır. Bu sefer el kaldırıyor. Hocam diyor, Kur'an'ın neresinde geçiyor bu? Şimdi cehaletin katmerleştiği şu ortamda insanlar Kur'an'dan sünnetten bayağı uzaklaşmışlar. Bu ortamda garip garip şeyler yerleştirmişler kafalarına din adına. Garip garip de sorular soruyor işte. Kaldırıyor elini. Hocam diyor, bu Kur'an'da diyor geçmiyor ki. Kur'an'da geçmiyor. Şimdi bu toplumun cahilce anlayışlarından bir tanesi de Kur'an'da geçen şeyler farz, hadislerde zikredilen şeyler ise sünnet. Halbuki batıl, yanlış. Yanlış bir şeydir ya. Öğlen namazının 4 rekat oluşunu siz Kur'an'ın neresinde görürsünüz? Akşam namazının 3 rekat oluşunu Kur'an'ın neresinde görürsünüz? Sabahın 2 rekat farzını Kur'an'ın neresinde görürsünüz? Göremezsiniz. Bunlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti seniyesinde, öyle mi? Anlattığı şeylerdi. Yani farz olan şeylerdir. Hatta geçen derslerimizde emirler var, nehiler var, haramlar, helaller, illa Kur'an'da değil, sünnette de var bunlar. Sakalla ilgili, yani bunun, bu meselenin farz olması, emir olması için illa Kur'an'da geçmesi gerekmiyor. Kur'an'da geçmesi gerekmiyor. Önceki sorduğun soruya cevap almadan soru sorma. Önceki soruların cevabı. Hadis inkarcılarından biraz fazla etkilenmişe benziyorsun. Sabırlı ol. Sabırlı ol. İnşallah onlara da cevap veririz. Önce konuyu bir bitirelim kardeşler. Dedik ya, bu Allah'tan inen bir emirdir. Aleykümselam. Allah'ın emrettiği bir şeydir. İlla bunun Kur'an'da geçmesi gerekmiyor. Çünkü biz defalarca üzerinde sık sık durduğumuz, anlatmaya çalıştığımız şekliyle Allah'ın indirdiği iki vahiy vardır. Yani vahiy metlu, vahiy gayri metlu dediğimiz. Sünnet-i seniyenin de vahiy, sahih sünnetinde vahiy olduğuna inanıyoruz. Bakınız sakal hususunda bir gün Resulullah'ın yanına bir mecusi geliyor. Tamamen cız çıbıl olmuş bir şekilde. Allah Resulü bunu görünce yazıklar olsun diyor sana diyor. Bu ne hal böyle diyor. Bu ne hal böyle diyor. O da diyor ki Rabbimiz Kisra bize böyle emretti. Rabbimiz yani terbiyecimiz, kralımız, idarecimiz bize böyle emretti diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bakınız elini havaya kaldırıyor. Benim Rabbim de bana emretti ki bıyıklarını kısalt, sakallarını azat et. Benim Rabbim de bana bunu emretti diyor. Yani bu Allah'ın bir emridir. Bu Allah'ın bir emridir. Yani sakal hususu, sakal konusu, her ne kadar toplumun bu konuda yanlış efendim fikirleri de olsa, bilgileri de olsa, tabi bunlar Kur'an'ın sünnetin anlattığı gerçeklerdir. Toplum zaten biraz önce ifade edildiği gibi zaten cahil kalmış. Dinleri hususunda efendim pek malumatları yoktur. Birkaç tane hadis zikredeyim, ondan sonra başka sorulara geçelim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, müşriklere muhalefet ediniz. Bıyıklarını kısaltın, bıyıklarınızı kısaltınız. Sakallarınızı ise hali üzere terk ediniz. Buhari ve Müslim hadisi. Ebu Hureyre'den gelen başka bir hadis. Bıyıklarınızı kesin, sakallarınızı hür bırakın, mecusilere muhalefet ediniz. Mecusilere muhalefet ediniz. Bu da yine Müslim'deki bir hadisi şerif. Bezzar'ın müsnedinde bir hadisi şerif. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem muhakkak ki ehli kitap bıyıklarını uzatıp sakallarını kısaltıyorlar. Siz ise onlara muhalefet edin, sakallarınızı affedin, va'fulliha, affedin, bıyıklarınızı kısaltın diyor. Bıyıklarınızı kısaltın diyor. Ebu Umame'den gelen biraz önceki zikri geçen hadisi tekrar edeyim, inşallah başka konuya geçelim. Evet, Ebu Umame anlatıyor. Allah Resulü bir gün oturan bir ensar topluluğunun cemaatinin yanından geçerken birisinin sakallarının bembeyaz olduğunu görüyor. Bunları kınala, Yahudi ve Hristiyanlara muhalefet et diyor. Ve soruldu. Ya Resulallah, peki onlar sakallarını kısaltıyorlar, bıyıklarını uzatıyorlar. Ne dersiniz buna? Siz sakallarınızı kendi haline bırakın, bıyıklarınızı kısaltın diyor. Bu da Ahmed'in Müsned'inde Heysemi Mecmu'z Zevaid, Taberani fil Kebir, Beyhaki Şuabul İman ve asrımızın muhaddislerinden Şeyh el-Albani de bunu Silsiletü Sahiha'da ne yapıyor? Sahih diyor değerli kardeşler. Önemli, bu konudaki önemli noktalardan bir tanesi de unutmayınız ki sakal fıtrattandır. Yani sakal fıtrattandır. Allahu Azze ve Celle Kerim kitabında bakınız Nisa suresi 119'da onlara emredeceğim Allah'ın yarattığını değiştirir. Yani fıtratlarını değiştirecekler. Rabbimizin bu ayeti cellesi iblisin yani şeytanın ifadesi. Onun sözünü bize aktarıyor. O halde ben onlara emredeceğim Allah'ın yarattığını değiştirecekler. Yani fıtratlarını değiştirecekler. Onun içindir ki kardeşlerim bu konuda yine önemli olarak bilinmesi gereken nokta, fıtratı Allah'ın izin vermediği müddetçe asla değiştiremezsiniz. Yani yaratılışınızda olan bir şeyi ancak Allah'ın emri ile değiştirirsiniz. Eğer Allah'ın emri yok, böyle bir değişiklik yapıyorsanız, böyle bir tağyir söz konusu ise unutmayınız ki bu şeytanın emridir. Onun avanelerinin emridir. Onun avanelerinin emridir. Biz şimdi normal yaratılışımızda tırnağımızı keseriz, Allah ve Resulü emreder. Öyle mi? Tırnağımızı keseriz. Saçımızı kısaltabiliriz. Bıyıklarımızı kısaltabiliriz. Etek tıraşı olabilirsiniz, affedersiniz. Koltuk altı tıraşı olabilirsiniz. Yani hadislerde anlatıldığı gibi nelere müsaade edilmiş ise bunu yaparsınız. Ama bunun haricinde fıtratan, yani fıtraten yaratılış şeklinize dokunamazsınız. İşte sakal da bunlardan bir tanesidir. Kesinlikle ona dokunmayacaksınızdır. Affedeceksiniz, azat edeceksinizdir. E hocam tamamen bırakırsak sakalımız dizimize inmez mi? Korkmayın, inmez. Belli bir mesafeden sonra, belli bir efendim uzunluktan sonra zaten kırılır. Şu bu derken ileri gitmez. İleri gitmez. Benim 20 senelik sakalım nedense hiç uzamıyor daha. Hulasayı kelam kardeşlerim. Sakal hususunda da bunu kafamıza erkekler olarak güzel yazacağız. Tabi bayanlar da güzel yazsınlar ki beylerine bu konuda karşı çıkmasınlar. Ben hoşlanmıyorum. Benim hoşuma gitmiyor hocam falan. Bazı bayanlardan ne yapalım senin hoşuna gitmiyorsa? La ta'ata fi masiyetillahi inneme ta'atu fil ma'ruf. Öyle mi? Allah'a isyan olan hususlarda kula, mahlukata itaat yoktur. İtaat ma'ruftadır. Aleyküm selam kardeşim. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Başka kaçırdığımız soru var mı arkadaşlar? Başka kaçırdığımız soru varsa yenileyebilirsiniz. Özelimizden ne yazmış hocam? Ben dinimizi yeni yeni öğrenmeye başlıyorum. Bana özellikle fıkıh konularda dersler yollarsanız çok sevinirim. İnşallah ben bu MSN'nin ismi, bunu MSN'mize şöyle bir ekleyelim. Şöyle ekleyeyim bunu MSN'inize. Bir siz de kaydeder, selam verirseniz inşallah. Bu MSN adresi mi? Ben ancak MSN yoluyla yollayabiliyorum. Başka türlü beceremiyorum. Tamam. Selam verirsiniz inşallah, ben sizlere yardımcı olurum. Gücüm yettiği nispeten. Evet. Sorularınız yoksa arkadaşlardan yine iki kişi zannedersem yine içtihatla alakalı soruları söz konusu oldu ve içtihat zannedersem yanlış anlaşılmış. Ben inşallah içtihatla alakalı da bir ders yapayım, bir şeyler anlatayım inşallah. Tamam, MSN adresinizi ben kaydettim arkadaşım. Ben kaydettim. Evet, Nisa suresindeki bir ayeti celile. Araf suresinde de var bir ayeti celile. Onlara emredeceğim. Allah'ın yarattığı fıtratı değiştirecekler. Evet. Kardeşlerimizden bir tanesi içtihatla alakalı. Yani siz sürekli hocam Kur'an sünnet elde-i şer'iye olarak, edille-i şer'iye olarak sürekli Kur'an sünnet diyorsunuz ama işte icmaydı, ümmetti, kıyası fukahaydı veya işte içtihattı, siz bunlara edille-i şer'iye gözüyle bakmıyor musunuz? Ki akabinde bir soruda bu minval üzere olduğundan dolayı ben içtihadın güzel anlaşılmasını istiyorum. Dolayısıyla inşallah ben bu sohbetimde sizlere içtihadı tanıma değerli kardeşlerim. Onun İslam dinindeki yeri nedir? Mevkisi nedir? Onu anlamada ayrıyeten, yani nasıl bir kural kaide takip etmemiz gerekir? Veya efendim şer'i, gayri şer'i olan kısımları nelerdir? Bunlardan inşallah gücüm nispetinde anlatmaya çalışayım. Rabbimden niyazım, defalarca dualarımızda dediğimiz gibi meseleyi siz değerli kardeşlerime güzel ifade edebilme kudret ve kuvveti, sizler için de güzel bir anlayış diliyorum. Kardeşler, bildiğiniz gibi içtihat konusu hakkında çok konuşulan bir konu olmasıyla beraber üzerinde ihtilaf edilen konulardan da bir tanesidir. İçtihat konusu üzerinde İhtilaf edilen konulardan da bir tanesidir. Bununla beraber en fazla yanlış anlaşılan konulardan bir tanesi de diyebiliriz. İçtihat konusu. Kimileri içtihadı edille-i şer'iyeden saymışlar. Kimileri saymamışlar. Kimileri içtihat kapıları kapalıdır deyip kimseye içtihat hakkı tanımamışlar. Efendi, kimileri kapıları ardına kadar açmış ve herhangi bir kural kaide tanımadan Amerikan kaputu gibi efendim fetvalar kesmişler, içtihatlar etmişler. Hulasa kardeşlerim, yani bu husustaki bilgisizlik yüzünden içtihat konusu her grubun anlayışı, kavrayışı, ölçüsü istikametinde bir mana kazanmış. İçtihat konusu. Herkesin ilmine, vukufiyetine, efendim yanlış istidlallerine veya efendim içtihatlarına göre konu farklı farklı cemaatlerde boyutlar kazanmış değerli kardeşler. Biz ise inşallah her konuda olduğu gibi bu konuda da Kur'an sünnet çizgisinde, yani Kur'an'ın sünnetin bu anlamda ortaya koyduğu gerçeklere dayanarak bu mevzuda kalpleri mütmain edecek, inşallah kalpleri mütmain olacak bir izah yapmayı düşünüyoruz. Eğer bu izahlardan da tabii bir şey anlaşılmaz ise bilmiyoruz artık başka hangi sözlerden insanlar mütmain olur. Ben her şeyden önce bu mevzunun başlığı olarak içtihat kelimesinin ne anlama geldiğini önce bir izah edeyim. Yani içtihat derken bunun lugavi anlamı nedir? İstilahi anlamı nedir? Ne demek içtihat? İçtihat, ellerinde kalemleri olanlar yazsınlar. Bu sürekli karşılaşacağınız şeylerdir. İçtihat meşakkat, yani lugavi olarak meşakkat, vus'at, takat, çaba, uğraş ve zorluk anlamlarına gelir. Kelime manası, yani lugat manası, içtihat denildiği zaman kardeşlerim, meşakkat, vus'at, takat, çaba, uğraş ve zorluk anlamlarına gelir. Bunun ıstılahi tarifi ise, şer'i şerifteki tarifi ise, Kur'an ve sünnete başvurarak, bakınız iyi dinleyiniz, Kur'an'a ve sünnete başvurarak, dini meseleleri öğrenme hususundaki kişinin çabasının, gayretinin, uğraşının adıdır. Bunu ne yapıyoruz? Bunu güzelce kafamıza yazıyoruz. İçtihat, ıstılahi anlamda kişinin Kur'an'a ve sünnete başvurarak dini meseleleri öğrenmedeki çabasının, gayretinin, uğraşının adıdır. İçtihat budur bakınız. İçtihat konusundaki en büyük yanlışlık, değerli kardeşlerim, en büyük yanlışlık, onun edille-i şer'iyeden sayılması nedeniyle, ben ilk önce konunun bu yönü ile ele alınmasını, konuyla ilgili bir şeylerin anlatılmasını istiyorum. Yani bunu edille-i şer'iyeden saydıklarından dolayı, ben konuya bu yönlü yaklaşmak istiyorum. Edille-i şer'iye denildiği zaman, kardeşlerim, kafamıza güzel yazmamız gerekir ki, edille-i şer'iye denildiği zaman, bunun ne manaya geldiği çok çok güzel bilinmesi gerekir. Eğer bunu İslam'ın istediği anlamda, manada anlayamaz iseniz, kavrayamaz iseniz, bu konudaki yanlışlığınız korkunç olacaktır. Yani bu konudaki yanlışlık çok korkunç olacaktır. Neden biliyor musunuz? Daha dini meseleleri öğrenmede, onları araştırıp bulmada, şer'i deliller denilen, bu edille-i şer'iye denilen kaynakları tespit edemezseniz işin başında, korkunç yanlışlıklar olacaktır. Yani edille-i şer'iyeden olmayan bir şeyi kalkar, bu da şer'i bir delildir, edille-i şer'iyedendir derseniz, ondan dini şeyler çıkarmaya, anlamaya çalışırsanız korkunç yanlışlıklar olacaktır. Öyleyse edille-i şer'iye denildiği zaman bunun çok güzel anlaşılması lazım. Bunun çok güzel bilinmesi lazım. Edille-i şer'iye denildiği zaman kardeşlerim, bunun bizdeki manası, bunun İslam'daki tarifi, Allah'a kulluk vazifesini yerine getirirken muhatabı olduğumuz emir ve nehilerin kaynak olarak kabul edildiği deliller anlamındadır. Deliller manasındadır. Ve bunun adı da defalarca dile getirdiğimiz gibi Kur'an ve sünnettir. Kitap ve sünnettir. Kitap ve hikmettir kardeşler. Bunun haricinde biz hat'iyetle ibadet adı altında Allah'a takdim ettiğimiz eylemleri ispat edecek başka bir kaynağın olduğunu kabul etmiyoruz. Kabul etmiyoruz. Yani hüküm koymada olsun, ibadet şekli ve şemali belirlemede olsun, Kur'an'ın ve sünnetin haricinde edille-i şer'iye kabul etmiyoruz. Etmiyoruz kardeşim. Bununla beraber helal ve haram koymada olsun, kitabın ve sünnetin dışında bize helal ve haram sınırları çizecek bir delil kabul etmiyoruz. Aleykümselam. Öyle mi? Helal ve haram konusunda da aynen kitabın, yani Kur'an'ın ve sünnetin dışında bize helal ve haram sınırları çizecek bir delil, bir kaynak kabul etmiyoruz. İçtihadın, kıyasın veya buna paralel akli ölçütlerin helal ve haramlarını asla kabul etmiyoruz. Allah ve Resulünden hariç helal ve haram koyacak bir merci kabul etmiyoruz. Kur'an ve sünnetin haricinde helal ve haram kabul edecek, belirleyecek bir merci kabul etmiyoruz. Allah'a kulluk vazifesini yerine getirmede kendisiyle muhatap olacağımız emirlerine, nehilerine ittiba edeceğimiz kaynak Kur'an ve sünnettir. Biz bunun haricinde kat'iyetle Allah'a takdim ettiğimiz eylemleri ispat edecek, kendisine başvurup da oradan ispat edeceğimiz kaynağı kabul etmiyoruz. Bunlar tehlikeli şeylerdir. Yani bunun haricindeki kabulleriniz. Neden kardeşlerim? Neden? Çünkü şari olan Allahu Teala, şari olan, şeriatın sahibi olan Allahu Teala bizim için şer'i kaynağın vahye dayalı olan kitabın ve sünnetin olduğunu anlatıyor. Vahye dayalı olan kitabın ve hikmetin şer'i kaynak olduğunu anlatıyor. Araf suresi ayet 3. Bakınız. İttebi'u ma unzile ileykum min rabbikum ve la tettebi'u min dunihi evliya'a qalilan ma tezekkerun. Rabbinizden size indirilene ittiba edin. Rabbinizden size indirilene tabi olun. Ve la tettebi'u min dunihi evliya. Onun dışındakileri dostlar edinip onlara uymayın diyor. قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ Siz ne kadar da az öğüt alıyorsunuz. Yani bu anlamda öğüt almak, öğüt dinlemek için bu tip ayetlerin üzerinde ciddi bir şekilde durmak lazım. Allah Azze ve Celle bu tip ayetleri anlatırken sonunda قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ Niye boşuna söylüyor? Yani boşuna mı söylüyor bunu? Haşa. Burada dikkat çekiyor ya. Rabbinizden size indirilene uyun, tabi olun. Onun dışındakileri dostlar edinip de onlara uymayın, tabi olmayın. Siz ne kadar az öğüt alıyorsunuz. Yani bu kadar öğüte rağmen siz hala Rabbinizin indirdiğinden başka mercilerden öğüt alıyorsunuz. Onlara ittiba ediyorsunuz. Onları dost edinmiş onun peşine koşuyorsunuz. Halbuki Allah ittebi'u ma unzile ileykum min rabbikum diyor. Rabbinizden size indirilene uyun. Yani burada hiçbir zorluk yoktur. Anlaşılması gereken mesaj gayet açıktır. Ölçünün kaynağın Allah'tan indirilen şey olması gerektiğini anlatıyor. Biraz dinlersen inşallah anlarsın. Dersi terk etmeyip gidersen inşallah anlarsın. Ortaya bir şey atıyorsun ondan sonra geçip gidiyorsun. Sen biraz zor anlarsın. Bir senedir anlayamadın. Şimdi biraz zor anlarsın. Ama dinlersen inşallah anlarsın. Farkındaysanız bu ve emsali ayeti celilelerde Allahu Azze ve Celle vahye ittibayı emrediyor. Vahye tabi olmamızı emrediyor. Kendisine ittiba edilecek şeyin vahiy olduğunu söylüyor. Rabbinizden size indirilene uyun. Hasan'ın, Mehmet'in, Ahmet'in, Şeyh'in, Üstad'ın, Molla Kasım'ın söylediklerine değil. İttebi'u ma unzile ileykum min rabbikum. Şimdi bakınız, ikinci olarak zikredeceğim ayeti celleye de dikkat ederseniz, Rabbimiz kendisine ittiba edeceğimiz, yani indirdiği kaynağın ne olduğunu söylüyor bize. Eğer Allah'ın fazlı ve rahmeti senin üzerinde olmasaydı, onlardan bir grup seni de saptırmak için tasarı kurmuştu. Oysa onlar ancak kendi nefislerini saptırırlar ve sana hiçbir şeyle zarar veremezler. Allah sana kitabı ve hikmeti indirdi. Ve bununla sana bilmediğin şeyleri öğretti. Allah'ın senin üzerindeki fazlı keremi çok büyüktür. Bakınız, muhatap Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, buradaki hitap Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme, Allah sana kitabı ve hikmeti indirerek bununla sana bilmediğin şeyleri öğretti. Resul bile kitap ve hikmetle öğrenmiş dinini. Allah'a itaati kitap ve sünnette öğrenmiş. Nisa suresi 113. Allah'ın ayetlerini oyun, eğlence edinmeyin. Ve Allah'ın size vermiş olduğu nimetini, ayrıyeten öğüt olarak indirmiş olduğu kitabını ve hikmeti anın, hatırlayın. Allah'tan korkun, sakının. Ve bilin ki Allah her şeyi bilendir. Bakara 231, burada da baştaki okuduğumuz Araf suresinin izahı yapılıyor. Yani indirilenin ne anlama geldiği anlatılıyor. Allah'ın ayetlerini eğlence edinmeyin. Allah'ın ayetlerini okuyup geçmeyin. Üzerinde durun, tefekkür edin, tedebbür edin. Size öğüt olarak indirdiği kitabını ve bununla beraber hikmeti anın, hatırlayın diyor. Kitabı ve hikmeti indirdiğini söylüyor. Ve bu konuda Allah'tan korkun, sakının. Allah her şeyi bilendir diyor. Ve defalarca izah ettiğimiz gibi burada hikmetli kitaptan bahsedilmiyor. وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتَابًا حَك۪يمًا demiyor. Allah sana hikmetli kitabı indirdi demiyor. وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتَابُ وَالْحِكْمَ Allah sana kitabı ve bir de hikmeti indirdi diyor. Ayrı ayrı karinelerle zikrediliyor. Bazı cahillerin yaptığı dediği gibi hikmetli kitap. Adamın üstüne gülerler kardeşim. Burada bu anlatılmıyor yani. Allah'ın kitabındaki bu ayeti tahrif edemezsin. Cahillik yapmayacağız. Yine bakınız Bakara'da 151'de bir ayeti celile. Kema arsalna fikum rasulen minkum yetlu aleykum ayatina ve yuzakkikum ve yuallimukumul kitabe vel hikmete ilahir. O Allah ki size kendi içinizden size ayetlerini okuyan, sizi arındıran, size kitabı öğrettiği gibi bir de hikmeti öğretecek bir peygamber gönderdi. Resul size merhamet ediyor. Sizin içinizden merhametli bir insan çıkardı. Size kitabı öğrettiği gibi hikmeti öğreten bir Resul gönderdik diyor size Allah-u Azze ve Celle. Bakara 151. Kitabı öğrettiği gibi hikmeti de öğretmiştir Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ve yine bakınız Ahzab suresi 134. وَذْكُرْنَا مَا يُتْلَى ف۪ي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَةِ اللّٰهِ وَالْحِكْمَةِ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ لَت۪يفًا خَب۪يرًا. Evlerinizde okunmakta olan Allah'ın ayetlerini ve bir de hikmeti hatırlayın. Allahu Akbar. Yani her akli selimin anlayabileceği açıklıktadır bunlar kardeşim ya. Evlerinizde okunan, ki siyak sibakına baktığınız zaman burada Ehl-i Beyt'e hitap ediyor. Bugün Ehl-i Beyt'i ilahlaştıranlara da bu güzel bir delildir. Kur'an ve Ehl-i Beyt delil olmaz. Ehl-i Beyt'e bile Allah'tan inen kitap ve sünnete uymaları emrediliyor. Ehl-i Beyt'i ne diye ilahlaştırıyorsun sen? Kaldı ki ortaya sürdüğün birçok şey Ehl-i Beyt'le alakası olmayan şeylerdir. Evlerinizde okunmakta olan Allah'ın ayetlerini ve bir de hikmeti hatırlayın. Şüphesiz ki Allah latiftir, haber alandır, haberdar olandır. Ahzab suresi ayet 34 değerli kardeşlerim. İşte zikri geçen bu ayeti celilelerin açıkça ifadelerinden anlaşıldığı gibi Allah'ın tabi olunsun diye indirmiş olduğu şey, insanların din adına sorumlu oldukları, talim ettikleri, edecekleri, okuyacakları, öğrenecekleri kitap ve hikmettir. İşte edille-i şer'iye budur kardeşim. İşte edille-i şer'iye budur. Edille-i şer'iye budur. Yani şer'i deliller budur. Allah'ın indirdiği şeylerdir. Yani şari Allah ise onun kurallarını, kaideleri de Allah koyar. Ve yine bakınız Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, aleyküm selam. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de edille-i şer'iyenin ne olduğunu şu açık ifadeleriyle de ne yapıyor? Anlatıyor bize bakınız. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اني اوتيت الكتاب ومثله معه. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Dikkat edin diyor. Dikkat edin. Bana kitap ve bir misli verildi. Bana kitap ve bir misli verildi diyor. Yine defalarca dile getirdiğimiz bir hadis-i şerif. An Ebi Hureyre radıyallahu anh kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme halleftu fikum şey'eyn ev teraktu fikum şey'eyn lan tadillu ma masaktum bihima kitabullahi ve sünneti. Size iki şey bıraktım diyor. Sarıldığınız müddetçe asla sapıtmazsınız. Birisi Allah'ın kitabı, diğeri benim sünnetim diyor. Size iki şey terk ettim diyor. Birisi Allah'ın kitabı, birisi benim sünnetim diyor. İşte gördüğünüz gibi şer'i kaynak, şeriatın kaynağı kitap ve sünnettir kardeşlerim. Allah'ın indirdiği kitap ve hikmettir, kitap ve sünnettir. Ama ne yazık ki zamanımızdaki hakimiyet sağlamış şekliyle edille-i şer'iye dediğiniz zaman kitap, sünnet, icma-i ümmet, kıyas-ı fukaha diye dörde, bazıları kitap, sünnet, icma-i ümmet, kıyas-ı fukaha, istihzan diye beşe, Malikilerde Medine ehlinin ameli eklenmiş işte altıya, bazılarında üç, bazılarında iki, farklı farklı rakamlar zikrediliyor. Bunu bu şekliyle zikredenler, kullananlar vardır. İşte ortaya atılan bu şahsi ölçülerinde herhangi bir kaynağı olmadığından dolayı değerli dinleyenlerim, biz bu gibi insani değerleri şer'i bir kaynak kabul etmiyoruz. Yani mezhepler, meşrepler arasında bakıyorsunuz ki daha kendisinden dinimizi öğreneceğimiz şer'i kaynaklar hususunda problem var. Ya nasıl bir din öğreneceğiz bir kardeşim yani? Terazi sahte olursa terazide, efendim yamukluk olursa, yani neyi nasıl tartacağız? Kendisinden dinimizi öğreneceğimiz şer'i kaynaklar hususunda problemler var. Herkes bir şey söylüyor. Kaldı ki zaten bu konuda insanların adet olarak farklı farklı rakamlar zikretmeleri, hepinizin de takdir edeceği gibi işin içerisinde ciddi bir arızanın olduğunu gösteriyor. İşin içerisinde ciddi bir arıza var. Ayrıca gerek mezhepler arası farklı farklı uygulamalar olsun, gerek helal ve haramlar konusunda içtihadi farklılıklar olsun, bu işin başka yönlü bir arızalı durum olduğunun göstergesidir. Hem de ciddi bir arıza. Her ne kadar bazı muhaliflerimiz, bu tip insanlar edille-i şer'iyeyi sayarken, sıralarken yuvarlak ifadeler kullanarak efendim bunlar da Kur'an ve sünnettir, bunlar da Kur'an ve sünnettir gibi sözler de kullanmış olsalar, bu gibi sözlerin nazarımızda herhangi bir haklılık payı yoktur. Bunun haklı bir payı yoktur. Madem ki bunlarda kitap ve sünnet, niye farklı farklı isimler koyuyorsun ki? Kitap ve sünnet desene arkadaşım. Ve bu sefer tabii ki, ve bu sefer biraz önce de ifade edildiği gibi, dinde muhatabı olduğumuz şey kitap ve sünnettir. Bunun haricinde biz herhangi bir şeyin ölçü olarak kabullenmediğimiz, herhangi bir şeyin bizde bir sorumluluğu, yükümlülüğü yoktur şeklindeki sözlerimiz düzgün anlaşılamadığından dolayı bazı sorular gündeme getiriyorlar. Bazı sorular soruyorlar. Efendim şimdi siz şimdi içtihadı kabul etmiyor musunuz? Ya ne demek sadece Kur'an ve sünnet? Siz şimdi içtihadı kabul etmiyor musunuz? Halbuki diyor bu konuda hadisler var. Yani siz şimdi yani bunu inkar mı ediyorsunuz? Kıyas var, şudur budur ifadeyle kullanılıyor. Tabii ki kardeşlerim, tabii ki içtihadın İslam dinindeki mana ve mahiyeti istenildiği şekilde anlaşılsaydı bu tip sorularla muhatap olmayacaktı. Bu tip sorulara muhatap olmayacaktır. Yani başta dediğimiz gibi içtihat anlaşılmıyor. İçtihat derken bunun ne anlatılıyor, ne İslam buna mana yüklemiş, nasıl bir mana yüklemiş, bu anlaşılamadığından dolayı bu tip sorular soruluyor. Veya bunun edille-i şer'iyeden olduğu zannediliyor. Ama ne diyoruz? Diyoruz ki eğer içtihadı kabul ediyor musunuz, etmiyor musunuz diye bir soru tevcih ettiğinizde, yönelttiğinizde ve bu soruyu da edille-i şer'iyeden kabul ediyor musunuz, etmiyor musunuz şeklinde soruyorsanız hayır diyoruz, hayır. Hayır, biz içtihadı edille-i şer'iyeden kabul etmiyoruz. İçtihad edille-i şer'iyeden değildir. Çünkü onların da bizim de müştereken kabul ettiği gibi içtihatta hata da edilebilir, isabet de edilebilir, öyle mi? İçtihatta hata da isabet etmede ihtimali vardır. Şimdi dolayısıyla bakınız altını çizelim. Dolayısıyla kardeşlerim kendisinde hata ve isabet etme ihtimali bulunduran bir şey dinde kesinlikle kaynak olamaz. Kıyas da aynen bunun içerisinde. Kıyas da efendime söyleyeyim kendisinde hata ve isabet etme ihtimali bulunduran bir ölçüttür. E şimdi kendisinde hata ve isabet etme ihtimali bulunduran bir ölçüt nasıl şer'i delil olur? Şer'i kaynak nasıl olabilir? Buraları güzel anlamamız gerekir. Evet, tekrar ediyoruz. Yani eğer içtihadı kabul ediyor musunuz, etmiyor musunuz şeklinde bir soru tevcih eder ve buna da şu anlamı yüklerseniz, hani bunu edille-i şer'iyeden kabul ediyor musunuz, etmiyor musunuz diye bu anlamı yükleyerek soruyorsanız hayır. Hayır, biz böyle bir şeyi kabul etmiyoruz. Yani içtihat edille-i şer'iyeden değil arkadaşım. Ama içtihadı ıstılahi tarifinde de yaptığımız gibi, ifade ettiğimiz gibi dinde sorumlu olduğumuz herhangi bir meselenin mana ve mahiyetini öğrenmek için sarf etmiş olduğumuz gayretin, emeğin adı olarak zikreder. Bu manada kabul ediyor musunuz, etmiyor musunuz diye soru tevcih ederseniz evet kabul ediyoruz. Tabii ki içtihat vardır. Tabii ki içtihat vardır. Dolayısıyla bu yönlü araştırma ve delillere uğraşmada insan hata da yapabilir, isabet de edebilir. Yalnız bunu edille-i şer'iyeden bir kaynak olduğunu söylemek veya buna bu anlamda inanmak kesinlikle batıldır kardeşlerim. Yani içtihadı yerli yerine oturtturmamız gerekir. Bundan kastın ne olduğunu anlamamız gerekir ve ona uygun hareket etmemiz gerekir. İçtihad edille-i şer'iye değildir. Muhaliflerimizin çoğu zaman tarifini kendilerinin yaptığı batıl manadaki bir içtihadı edille-i şer'iyeden göstermek için Müslim'de zikredilen bir hadisi şerifi istidlal yöntemini saptırarak güya bize delil getirmeye çalışıyorlar. Güya bize delil getirmeye çalışıyorlar. Halbuki bu hadiste anlatılan şey farklıdır. Buhari Müslim'deki bu hadis beraberce okursak nasıl anlaşılması gerektiğini herhalde siz de güzel anlayacaksınızdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bakınız ne buyuruyor. Hakim içtihadında isabet ederse iki ecir alır, hata ederse bir ecir alır diyor. Yani bir hakim hükmedeceği zaman اِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَادَ ثُمَّ اَثَابَ فَلَهُ اَجْرَنِ İlahir, bir hakim diyor hükmedeceği zaman içtihadında hakkı araştırarak, soruşturarak, neticede içtihadında hata ederse bir ecir, isabet ederse iki ecir vardır diyor. Hadis Buhari ve Müslim hadisidir. Eğer hadisi şerife dikkat ederseniz değerli kardeşlerim, muhaliflerimizin anladığı manada müçtehit istediği gibi hareket edebilir. Çünkü her iki durumda da sevap vardır kendisine. Böyle bir şey yok. Burada böyle bir şey anlatılmıyor. Burada anlatılan şey, hakem hükmedeceği zaman hakkı araştıracak, onu soruşturacak. Öyle mi? Hakkı araştıracak, soruşturacak. Öyle kafadan olmaz bu işler. Hakkı araştıran, soruşturan, çünkü içtihat bir zorlanmanın adıdır, gayretin, çabanın adıdır. Öyle her soruya pat diye cevap vermenin adı değildir. Hakkı araştıracak, soruşturacak. Bu anlamda bir hata yaparsa tek ecir alır, isabet ederse iki ecir alır diyor. Şimdi burada yine duruyoruz, antiparantez. Burada çok önemli bir sorunun da cevabının alınması gerekir. Hakem neyle hükmedecek? Yani hakem neyle içtihad edecek? Hakem neyle hükmedecek? Bu sorunun cevabı alınması gerekir. Eğer bu sorunun cevabı güzel anlaşılır ise konuyla ilgili birçok problem inanın halledilmiş olacaktır. Şunu değerli arkadaşlarım, şunu asla aklımızdan çıkarmamamız gerekir ki hakem kim olursa olsun, yani müçtehit diğer bir ifadeyle kim olursa olsun, Allah'ın indirdiğiyle hükmetme mecburiyetindedir. Allah'ın indirdiğiyle hükmetme mecburiyetindedir. Biz bunu sair sohbetlerimizde defalarca anlatmışızdır. Değilse birçoğunun anladığı manada araştırıp soruşturmadan Amerikan kaputu gibi fetva kesip de ama nasıl olsa hata etsek sevap alacağız. Böyle anlaşılmaz kardeşlerim. Bu böyle anlaşılmaz. Müçtehit, hakim her şeyden önce Allah'ın indirdiği ile hükmetme mecburiyetindedir. Hatırlarsanız Allah Azze ve Celle ne buyuruyor bakınız? فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِي اَحْوَاءَهُمْ اَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ Bakınız hitap Resulullah'a, öyleyse onların aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet ve sana gelen haktan sonra onların heva ve arzularına uyma. Ne kadar açık ve net. Maide suresi 48. Onların aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet. Sana gelen haktan ayrılarak heva ve arzularına uyma başkalarının. Niye? Çünkü وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ Çünkü Allah'ın indirdiğiyle her kim hükmetmez ise ya kafir olur, ya zalim olur, ya fasık olur. Allah'ın indirdiğiyle hükmetme mecburiyetindeyiz. Çocuk oyuncağı mı bu yani? Şimdi bu ve emsali delillere baktığınız zaman burada anlatıldığı gibi müçtehit kim olursa olsun, isterse bir peygamber olsun kardeşlerim, hakem kim olursa olsun, İsterse bir Resul olsun, o Allah'ın indirdiği ile hükmetme mecburiyetindedir. Allah'ın indirdiği ile hükmetme mecburiyetindedir. Eğer ayeti celleye dikkat ettiyseniz, peygambere verilen emir, onların aralarında Allah'ın indirdiği, antiparantez yapıyoruz, biraz önceki delillere başvurarak, onların aralarında Allah'ın indirdiği, ey Allah'ın indirdiği Kur'an ve sünnetle hükmet, kitap ve hikmetle hükmet. Sakın onların keyiflerine göre hareket etme. Allah'ın indirdiğiyle hükmedecektir. Yani bir Resul bile Allah'ın indirdiğiyle hükmediyor. Hakem kim olursa olsun, müçtehit kim olursa olsun, Allah'ın indirdiğini göz önünde bulunduracak, Kur'an'ın sünneti eline alacak. Fetvaları bu anlamda olacaktır. Artık basiretli bir kimsenin bu konuda nasıl bir tavır sergilemesi gerekir, onu iyi düşünmesi lazım. Onu güzel anlaması, kavraması gerekir. Yine aynı şekilde re'ye, kıyasa ve gayri şer'i içtihat yöntemlerine delil olarak getirdikleri bir hadis de Muaz hadisidir. Konuyla ilgili ne zaman bir sohbet yapılsa, bir hasbihal edilse veya efendime söyleyeyim fıkıh kitaplarının hemen hemen hangisine baksanız bunların baş taraflarında bir bakıyorsunuz ki Muaz hadisinden bahsediliyor. Re'yi, içtihadı, kıyası edile-i şer'iyeden kabul edenler, bu anlamda fetva kesenlerin sürekli ortaya koydukları, anlatmaya çalıştıkları bir Muaz hadisi vardır. Kendilerine, batıl tezgahlarına delil getirdikleri. Hatırlarsanız hadis, Muaz ibn-i Cebel'den geliyor. Allah Resulü onu Yemen'e gönderirken, ey Muaz seni Yemen'e gönderiyorum. Oraya vardığın zaman neyle hükmedeceksin? Oraya vardığın zaman neyle hükmedeceksin? Muaz diyor ki Allah'ın kitabıyla hükmedeceğim. Peki ey Muaz, Allah'ın kitabında bulamaz isen neyle hükmedeceksin? Resulünün sünnetiyle hükmedeceğim diyor. Resulünün sünnetiyle hükmedeceğim diyor. Akabinde Resulullah buyuruyor ki tekrar, peki Resulünün sünnetinde bulamazsınsa neyle hükmedeceksin? Reyimle içtihat ederim diyor. Bakınız, reyimle içtihat ederim diyor. Bu sözden sonra Resulullah Muaz'ın sırtını sıvazlıyor. Resulullah'ın elçisini muvaffak kılan Allah'a hamdolsun diyor. Rivayet, aleykümselam, rivayet Ebu Davud'da, Tirmizi'de, İbn-i Mace'de, Ahmed'in Müsned'de bulabildiğim kadarıyla geçiyor. Rey, kıyas ve batıl içtihat müdafilerinin davalarını üzerine bina ettikleri hadis, işte bu hadistir. Herhangi bir araştırma yapmadan, bunu kabul edenlere belki hayal kırıklığı olacak ama maalesef, maalesef hâzâ hadis leyse bi sahih. Bu hadis sahih bir hadis değildir. Bu hadis sahih bir hadis değildir. Sahih olmayan bir hadis üzerine de ne itikadi ve ne de ameli hiçbir şey bina edilmez. Nereden buldunuz, getirdiniz bunu? Allah aşkına bunu yerinde okuduğunuzda neden altına bakmıyorsunuz? Neden altına bakmıyorsunuz? Bu hadisi tahriş eden o muhaddis, o kitabın sahibi, bunun senedi muttasıl değildir, bu sahih değildir. Niye orayı okumuyorsunuz? Yani neden burayı okumuyoruz? İşimize gelmiyor. Veya kitaplarına bu hadisi alanlar o ifadeyi almıyorlar. Unutmayınız ki kardeşlerim, inanın, re'yi, kıyası ve batıl içtihat müdafilerinin davalarının üzerine bina ettikleri delil budur. Nerede bu konuda bir hasbihal etseniz, nasihat etseniz, hemen Muaz hadisi. Hocam hadisten bahsediyorsunuz ama, hadisçi olduğunuzu söylüyorsunuz ama galiba siz de cahilsiniz. Sizin bak bu hadisten haberiniz yok, bunu anlatıyor. Sahih mi bu hadis, okudun mu yerini? Altındaki bununla alakalı şeyi. Bakıyorsunuz ki adam ezbere nereden ne duymuş, bunu anlatıyor. Halbuki Muaz'ın Yemen'e gidiş hadisesi sahihtir. Bukhari'nin Kitab-ı Tevhid'in başında açarsanız okursunuz. Muaz'ın Yemen'e gidiş hadisesi sahihtir ama orada, ey Muaz, muhakkak ki sen ehli kitap bir kavme gidiyorsun. Onları ilk davet edeceğin şey Allah'ı tevhid etmeye olsun. La ilahe illallah'a olsun. Eğer bunu kabul ederlerse bunun akabinde onlara Allah'ın üzerlerine 5 vakit namazı farz kıldığını anlat. İlahir anlatıyor devamını. Sahih olan Muaz'ın Yemen'e gidiş hadisesi budur. Ama Tirmizi'deki, Ebu Davud'daki, İbn-i Mace'deki, Ahmed'in Müsned'indeki bu hadis, ki zaten ehli hadis bunu söylüyor, sahih değil bu kardeşim. Sahih değil. Unutmayalım ki bir hadisin kabul edilmesi veya reddedilmesi için, yeri gelmişken kısa bir izahta fayda olur. Bir hadisin kabulü veya reddi için onun üzerinde, değerli kardeşlerim, onun üzerinde ehli tarafından ciddi ve ilmi bir araştırma yapılması neticesinden sonra karar verilir. Ve bu araştırma, inceleme ise hadisin hem isnat yönüne ve hem de metin yönüne yönüyle yöneliktir. Hadisin isnat yönünden araştırılması, onun ravilerine ve ittisal yönünden durumuna taalluk eder. Yani hadisin ravileri adalet ve dapt yönünden tam ve güvenilir midir? Senet muttasıl mıdır? Yani hadisi birbirinden nakleden raviler gerçekten birbirlerine mülaki olup o hadisi birbirlerinden işitmişler midir? Acaba herhangi bir inkıta var mıdır? Kopukluk var mıdır? Bir ravi düşmesi var mıdır? Veyahut senedin herhangi yönlü bir illeti söz konusu mudur? Hadisin metin yönünden araştırılması ise, hadisin bu yönlü araştırılması derken, onun Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edilen diğer hadislere ve Allah'ın kitabına umumi mana yönünden uygun olup olmadığına, buna bakılır. Buna yöneliktir. Buna yönelik bir araştırma yapılır. Çünkü herhangi bir ayrılık ve tenakuz, hadisin şaz ve münker olduğu neticesini doğurur ki, böyle bir hadis kabul edilmez. Dolayısıyla kardeşlerim, hadisin hem isnat ve hem de metin yönünden böyle bir araştırmaya tabi tutulması neticesinde işin ehli olan insanlarda kesin bir kanaat hasıl olur. Ve bu kanaat hadisin red veya kabulüne taalluk eder. Eğer ravilerin adalet ve zapt yönünden zayıf oldukları, isnatta ittisalin bulunmadığı ve illetli olduğu metnin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edilen diğer hadis metinlerine mana yönünden aykırı düştüğü, yani şaz ve münker olduğu anlaşılır ise hadisin zayıf olduğuna hükmedilir. İşte böyle bir hadis kesinlikle ne itikaden ne amelen hüccet olmaz, kabul görmez. Hüccet olmaz, kabul görmez. İşte kardeşlerim, işte çürük davalarının haklılığını onunla ispat etmeye çalıştıkları Muaz hadisi bu kaide ve kurallar çerçevesinde ele alınıp incelendiği zaman ortaya çıkan şudur. Hadis hem metin yönüyle hem senet yönüyle illetlidir ve zayıftır. Hadisi kitabında tahriş eden Tirmizi diyor ki, bu hadisi yalnız bu vecihten biliyoruz ve senedi muttasıl değildir diyor. Senette kopukluk var, inkıta vardır diyor. Tirmizi aynı hadisin dipnotunda bunu söylüyor. Allah'ın adamı, neden burayı niye okumuyorsun sen? Yani burayı neden okumuyorsunuz? Ve yine hadis usulünde parmakla gösterilen ehli ilimden İbn Hacer el Askalani diyor ki, bu hadisin senedinde Haris İbni Amr vardır ve bu adam meçhuldur. Sarı çizmeli Mehmet Ağa bizim tabirimizde. Ve yine diyor ki İbn-i Avane bu hadis hakkında diyor ki, bu adamın bu vecihten başka rivayetini bilmiyoruz. Yani bakıyorsunuz ki hadis ehli aynı problemde yan yana geliyorlar. Yan yana geliyorlar. Senette adı zikredilmeyen bir insan var. Sarı cizmeli Mehmet Ağa. Ya bu adam kim? Humus halkından bir kişi. Bakın, Humus halkından bir kişi. Kim bu? Bu adam tanınacak ki bunun üzerinde çalışma yapılan. Cehr ve tadil ilmine göre bu adam tanınması gerekir. Adil insanların, öyle mi? Adil insanların sözüne, daptı sağlam olan insanların sözüne güvenilir. Hatırlarsanız, zannedersem dün tarifini yapmıştım. Sahih hadisin, değerli kardeşlerim, sahih hadisin tarifinde ne diyor ulema? Huve hadisul müsnedil lezi yattasilu isnaduhu bil adlil dabiti ina bil adlil dabiti ila ila müntehahu ve la yekunu şazzen ve la muallelen. Yani adalet ve dapt sahibi kişilerin, kimselerin, yine kendileri gibi kimselerden muttasıl bir senetle rivayet ettikleri şaz ve illetten âri müsned hadislerdir, sahih hadisler diyor. Aleykümselam. Yani raviler adil olacak. Raviler dapt ehli olacak. Hadisin isnadı muttasıl olacak. Hadis şaz olmayacak. Hadis muallel olmayacak. Yani bu kurallar ehli tarafından konulmuş ve bu kuralların kendisine dayandırıldığı deliller de söz konusudur. Onun için bu hadis sahih değildir. Sen nasıl rey'i, kıyası, içtihadı getirip, yani içtihat derken de tabii kendi batıl anlamda tarif ettikleri bir içtihat, bunu nasıl delil getirebilirsin? Tirmizi bakın bunu söylediği gibi, İbni Hacer el-Askalani de bunu söylüyor ve İbni Kayyım el-Cevzi, Cevziye rahimullah, Mevzuat kitabında da bu hadisi mevzu hadisler içerisine alıyor. Yani o da bunun mevzu olduğunu söylüyor. İbni Hazım, bu da ilim ehli insanlardan bir tanesidir. Allah kendisinden razı olsun. Diyor ki bakınız, Ahkamul Usulü'd-Din'de eğer reyi, kıyası savunanlar Muaz hadisini kendilerine delil göstermeye çalışırlarsa onlara deriz ki hayır, bu hadis batıldır. Bu hadis batıldır. Şöyle ki mezkur hadis Haris ibn Amr isminde meçhul bir kişi tarafından naklediliyor. Bu hadis sahih değildir. Hulasa konu uzanmasın diye ben tabi bu hadisle alakalı ilim ehlinin sözlerini burada ben anlatmaya çalışsam bayağı uzun sürer. Ama birkaç tanesi tanınan insanlar hadisin sahih olmadığını söylüyor. Hazır yeri gelmişken bunu da ifade etmek lazım. Çünkü içtihatla alakalı dersimiz. Dolayısıyla içtihadı, yani batıl bir anlamdaki içtihadı savunanların, efendime söyleyeyim, delillerinden bir tanesi budur. Yazılarınızı lütfen küçültür müsünüz arkadaşlar? Yazılarınızı küçültün. Hikmet sen de senin yazın hiç okunmuyor. Ne sarı. Yazılarınızı küçültün lütfen. Hadisin metin yönüyle illetine geldiğimizde kardeşler, yani çirkin bir illet, Allah'ın kitabında ve Resulünün sünnetinde bulamazsan ne yaparsın sözüdür. İlim ehli bakın bu ifadeye kafayı takmış. Diyor ki bu ne biçim sözdür? Yani Allah'ın kitabında, peygamberin sünnetinde bulamazsınsa ne yaparsın? İşte ilim ehlinin itiraz ettiği, metin açısından kabul etmediği hususlardan bir tanesi de budur. Demişlerdir ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu kabilden bir söz sarf etmesi mümkün değildir. Böyle bir söz sarf etmesi mümkün değildir. Çünkü Allahu Azze ve Celle Kerim kitabında bugün size dininizi kemale erdirdim. Üzerinizde nimetimi tamamladım. Ve size din olarak İslam'ı seçip beğendim. Allah bunu buyurmuştur Maide suresinde. Dinini tamamladığını bildirmektedir Rabbimiz. Dolayısıyla tamamlanmış bir dinle alakalı bu gibi ifadelerin kullanması mümkün değildir. Yani tarihte, öyle mi? Tarihte bu insanlar bu ayeti okuyacak. Bu tip uydurma hadislerle de karşı karşıya geldiğinde kitabın, sünnetin haricinde bir din mi var? Hatta demişlerdir ki bırakın Muaz'ın kendi reyiyle içtihat yapmasını, Allah Resulü dahi kendi reyiyle dinde herhangi bir şeyden bahsetmemiştir. Dine herhangi bir şeyi içtihadıyla sokuşturmamıştır. Kendisine dinle alakalı sorular yöneltildiği zaman ne reyini kullanırdı ve ne de bazı kıyaslamalarda bulunurdu. Bakın bu çok önemli. Yani kendisine bu anlamda sorular tevcih edildiğinde Allah Resulü kıyas yapmıyordu. O sadece Rabbisi olan Allah'tan vahiy bekliyordu. Çünkü Rabbisi ona ne diyordu? وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُحَى. Onun hakkında Rabbisi ne buyuruyor? O heva ve arzusundan konuşmaz. Onun konuşmaları kendisine ilka edilen vahiyden başka bir şey değildir. Ve yine ben sadece bana vahiy yoluna tabi oluyorum diyor Resulullah. Yani Allah Azze ve Celle Ahkaf suresi 9'da ey Resulüm sen onlara söyle de ki ben ancak bana vahiy yoluna tabi oluyorum. Yani Resulullah dinde kendi kafasına göre iş yapmıyordu. Biraz önceki okuduğumuz ayeti cellede fehkum beynehum bima enzalallah. Onların aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet diyor. Biz bu kitabı hak olarak sana indirdik ki Allah'ın sana gösterdiği şekilde onların arasında hükmedesin. Yani Resul bile bu anlamda kendi inisiyatifine göre davranmazken siz kalkar kafanıza göre hareket eder bunu dinden sayarsanız bu olmaz kardeşim. Ya, bu olmaz yani. Bu olmaz. Hulasa bahsedilen bu iki arkadaşımızın sorusu üzerine ele aldığımız, dile getirdiğimiz içtihat inşallah güzel anlaşılmıştır. Rabbimize hamdolsun ki dinimizde herhangi bir eksiklik bırakmamıştır. Açıklanması gereken her şeyi Resulü vasıtasıyla açıklamıştır. Allah'a hamdü senalar olsun. Size cennete yaklaştıracak her şeyi anlatmışımdır diyor. Ve yine size cehennemden uzaklaştıracak her ne var ise onu da anlatmışımdır diyor. Sizi gecesi gündüzü apaydın bir yol üzerinde bıraktım diyor. Artık bu yoldan sapan helak olur diyor. Yani gecesi gündüz gibi apaydın olan bu yol ve bu yolun delilleri güzel araştırılmalı, soruşturulmalıdır kardeşlerim. Tamamlanmış, kemale ermiş bir din, unutmayınız ki araştırılır, soruşturulur, ittiba edilir. Yani kaynaklara inilir, ittiba edilir kendisine. Tamamlanmış, kemale ermiş bir din sanki ondan noksanlık varmış gibi üzerinde gayret edilmez. Bizde sanki bu. E peki şunu bulamazsıksa? E peki şöyle olursa? Öyle değil de şöyle bir problemim var. Allah'ın dini hususunda bunun hükmü nedir? Allah bu konuda ne diyor? Resulü bu konuda ne diyor? Kur'an sünnet diyorsun, adam hala çırpınıyor. Hala çırpınıyor. Diyor ki, peki diyor şunu bulamazsıksa, diyor yani Kur'an'da sünnette bulamazsıksa. Ya Kur'an sünnette bulamadıysan zaten din değil arkadaşım ya. Veya bir takım problemler yumurtluyor, cins tavuk gibi. Bu problemimi İslam'a getireyim, götüreyim, çözsün. Veya efendim İslam şu problemi çöz. E sanki İslam sizin çıkardığınız problemi çözme memuru. Nasıl çıkardıysan git öyle çöz arkadaşım. İslam senin problemlerin çözme makinası mı? İslam'a uyarsınsa problem çıkmaz. Sen İslam'a uyma, yan çiz, problem yumurtla, problem çıkar. Ondan sonra İslam çöz bunu. Nasıl çıkarırsan git öyle çöz. İslam'a uyarsan problem denilen bir olay olmaz. Ve din adına her şey Kur'an sünnetle anlatılmıştır. Bizim için edille-i şer'iyede Kur'an ve sünnettir. Altını çiziyorum ben son ifadeler olarak. Edille-i şer'iye denildiği zaman kardeşlerim, şuurlu, basiretli, tevhid ehli Müslümanlar nazarında Allah'a kulluk vazifesini yerine getirirken muhatabı olduğumuz emir ve nehilerin kaynak olarak kabul edildiği deliller demektir bizce. Deliller demektir. Ve bunun adı da Kur'an ve hadistir. Kitap ve sünnettir. Bunun haricinde biz kat'iyetle ibadet adı altında Allah'a takdim ettiğimiz eylemleri ispat edecek başka bir kaynağın olduğunu kabul etmiyoruz. Yani hüküm koymada olsun. İbadet şekli ve şemali belirlemede olsun. Kitabın, sünnetin haricinde edille-i şer'iye kabul etmiyoruz. Bununla beraber helal ve haram konusunda da aynen kitap ve sünnetin dışında bize helal ve haram sınırları çizecek bir delil, bir kaynak kabul etmiyoruz. Nedeni ise çünkü şari olan Allahu Teala diyor ki din olarak benim indirdiğime ittiba edin. Bunun haricindeki şeylere ittiba etmeyin. Benim son sözüm yine A'raf suresindeki 3. ayeti celile. İttebi'u ma unzile ileykum min rabbikum ve la tettebi'u min dunihi evliya'a qalilan ma tezekkar. Rabbinizden size indirilene ittiba edin, tabi olun. Onun dışındakileri dost edinip onlara uymayın. Siz ne kadar da az öğüt alıyorsunuz. Allahu Azze ve Celle bize vahiy olarak indirmiş olduğu gerçeklere ittiba eden kullarından olmamızı nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allah hepinizden razı olsun. Arkadaşımızın sorduğu bu soru da ihtiyaç olan hususlardan bir tanesiydi. Dolayısıyla içtihatla alakalı da inşallah gücümüz yettiğince bir şeyler anlatmaya çalıştık. Bizden az, sizden çok anlayış kardeşlerim. Konuyla alakalı bir sorusu olan, konunun dışında sorusu olan kardeşlerimiz varsa veya konuyla alakalı anlatamadığım, izah edemediğim veya sizin anlayamadığınız bir nokta varsa tekrar yine karşılıklı üzerinde durabiliriz kardeşlerim.